Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aleyna lel-hudâ ve inne lenâ lel-âhirete vel-ûlâ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 19 Ferverdin 1403 Hicri Kameri, 27 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 7 Nisan 2024 Pazar. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Filistin'de devam eden soykırım cinayetine Amerika'nın desteği üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler ve İsrail hakkında bilinen 10 yanlış karar podcast'ı adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Ramazan Bayramı namazını İslam İnkılabı lideri kıldıracak. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Umman'da ziyaret temaslarına devam ediyor. İslami Şura Meclis Başkanı galiba Siyonist rejime tepkinin ağır olacağını belirtti. İran'ın ekonomik diploması önceliklerinin komşular ve güney ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmek olduğu belirtildi. Hizbullah hareketi Siyonist rejimin üstlerine füze saldırısı yaptı. Ve Yemen ordusu bir İngiliz ve iki İsrail gemisini hedef aldı. Şimdi haberler.
Ramazan bayramı namazını İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'ye kıldıracak. Ramazan ayının sona ermesi ve Şevval ayının başlangıcı ile kutlanan Ramazan bayramı çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan bayramı namazını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'ye kıldıracak. Bu arada İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bugün Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde üniversite öğrencilerine kabul etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman'ın başkenti Maskat'ta Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti yetkilisiyle görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ummanlı yetkililerle görüşmek üzere Maskat'a gitti. İran Dışişleri Bakanı ikili resmi temaslarda bulunmak üzere bugün üst düzey siyasi bir heyetin başkanlığında Umman'a gitti. Emir Abdullahyan ve beraberindeki heyet Umman Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. İkili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Gazze'deki gelişmeler de dahil olmak üzere bölgesel konular Emir Abdullahyan'ın Umman ziyaretinde ele alınacak konular arasında yer alıyor. Emir Abdullahyan'a Umman ziyareti sırasında İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı Vahid Celalzade eşlik ediyor. Bakan Emir Abdullahyan Umman ziyareti kapsamında Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Baş Müzakerecisi Muhammed Abdüsselam ile bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası konular başta olmak üzere çeşitli konuları ele aldı.
İslami Şura Meclis Başkanı galiba Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına tepki olarak İran halkı Siyonist rejimi ağır bir şekilde cezalandırılacaktır dedi. Ayrıntılı haberi arkadaşımız aktarıyor.
İslami Şura Meclisi Başkanı galiba Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına tepki olarak İran halkı Siyonist rejimi ağır bir şekilde cezalandıracaktır dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır galiba bugün meclisin açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıda İranlı askeri danışmanların şehit olmasından dolayı İran halkına başsağlığı diledi. Galibaf konuşmasının devamında gaspçı Siyonist düşman ülkemizin Suriye'deki konsolosluğunu hedef alarak suçta sınır tanımadığını, dünyada kendisinin ne kadar rezil olup nefret edildiğini, tüm uluslararası yasaları açıkça ihlal ettiğini bir kez daha dünyaya kanıtladı dedi. Galibaf Siyonist rejim suç işledikçe zayıflıyor ve ona karşı direniş daha kararlı ve güçlü oluyor. Tünislerin Amerika'nın desteğiyle yürüttüğü zorbalık dönemi bu bölgede sona ermiş. Yaptıkları eylemler 7 Ekim operasyonundan sonra yıkıma yaklaştığını gösteriyor ifadesini kullandı. İran milletinin bu suçtan dolayı Tünis rejimi cezalandıracağını vurgulayan Galibaf, bu cezanın ağır olacağını ve Tünis rejimin çöküş sürecini hızlandıracağını söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran'ın şu an büyükelçisi Yunus Tecmen, İran'ın kesin intikamından son derece korktuğunu söyledi. İran'ın haberine göre İran'ın Suriye büyükelçisi Hüseyin Ekber'i, İran'ın Suriye'deki büyükelçiliğinde düzenlenen Dünya Kudüs Günü etkinliğinde İran'ın soykırımcı İsrail rejiminin şu andaki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısına kararlı bir karşılık vermekle tehdit etmesi ardından Siyonistlerin paniğe kapılıp jeneratör yiyecek ve ilaç satın alıp güvenli alanlarda diplomaya başladıklarını kaydetti. İran'ın şu an büyükelçisi Siyonist rejimin diplomatik mekanlara yönelik saldırılarının tekrarlanmasını önlemek için Güvenlik Konseyi'nin gerekli tedbirler alamadığı için İran İslam Cumhuriyeti'nin yanıt hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Ekber'e Güvenlik Konseyi üyesi devletleri ve Birleşmiş Milletleri, Siyonist rejimin suçları karşısında sessiz kalmamaları ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik görevlerine yerine getirmeleri çağrısında bulundu. İranlı diplomat Siyonistlerin şu andaki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırının Suriye halkı arasında fitne çıkarma ve bölünmek yaratma girişimi olduğunu ancak bu eylemlerin sonuç vermeyeceğini vurguladı. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'ın El-Meze caddesindeki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü hedef aldı. Saldırı sonucu 7 İranlı askeri danışman ve diplomat dahil 13 kişi şehit oldu. Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik binalarına ve mekanlarına yönelik bu benzeri görünmemiş saldırısı bölgesel ve küresel çapta yaygın kınamalarla karşılandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin İtalya ile münasebetleri geliştirmek için hiçbir sınır tanımadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İtalya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Bayan Paola Amadei'yi kabul etti. Görüşmede Büyükelçi Paola Amadei, güven mektubunun kopyasını Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'a teslim etti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, yapılan görüşmede İtalya'nın yeni Tahran Büyükelçisi için başarılar dileyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatına değindi. Bakan Emir Abdullahyan, İtalya ile ilişkilerin geliştirmesine herhangi bir kısıtlama tanımıyoruz ve yeni dönemde ilişkilerin ilerlemesiyle Tahran ve Roma arasındaki ilişkilerin çeşitli siyasi, ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik ve kültürel açılardan daha da gelişmesine tanık olacağımızı umuyoruz dedi. İtalya'nın Tahran yeni büyükelçisi Paola Amadei de İtalya ve İran arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere değinerek ikili ilişkileri derinleştirmeye ve geliştirmeyi planladığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı ekonomik diplomasiden sorumlu yardımcısı, komşular, bölge ülkeleri, Asya ülkeleri ve Güney ülkeleri ile ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ve geliştirilmesinin İran hükümetinin ekonomik diplomasisinin temel önceliği olduğunu vurguladı. İran'ın haberine göre İran Dışişleri Bakanı ekonomik diplomasi bakan yardımcısı Mehdi Seferi, Cumartesi günü İran'da ikamet eden BRICS üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği görüşmede Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği gibi bölgesel kuruluşlar İran'ın ekonomik diplomasisinde önemli bir yere sahiptir ve İslam Cumhuriyeti bu kuruluşlara yeni Güney-Güney İşbirliği modellerinden oluşması için büyük bir potansiyel olarak bakmaktadır ifadesini kullandı. Bölgesel ve uluslararası örgütler ve örgütler çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesinin ikili ve çok taraflı ilişkilerin gelişmesine de yol açacağını ifade eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ise İran'ı tam imkan ve kapasitelerden yararlanmasına engel olan zalimce ve yasa dışı yaptırımlara rağmen çok taraflı örgütlerde bir ortak ve üye olarak da kendi rolünü ifa edip ECO ve D8'in kurucu üyelerinden biri olarak her daim bu örgütlerin gayeleri ve hedefleri için önemli aktör olduğunu kaydetti.
İranlı bir araştırmacı kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerini azaltmak için nano ilaç taşıyıcı sistem üzerindeki çalışmalarında başarılı sonuçlara ulaştı. İran Ulusal Bilim Vakfı'na göre Kanada Toronto Üniversitesi'nden eczacılık alanında doktora sonrası eğitim alan Mehdat Hamidi, kanser ilaçlarının yan etkilerini azaltma projesi hakkında şu açıklamalarda bulundu. Beyin tümörlerinin tedavisi birçok tıbbi bileşiğin sisteme erişiminin sınırlı olması nedeniyle etkisiz kalmıştır. Kan, beyin engeli nedeniyle merkezi sinirler, ilaç taşınmasında zorlu sorunlardan biri olup araştırmacılar bu sorunun üstesinden gelmek ve ilaçları etkili bir şekilde beyne ulaştırmak için çeşitli çözümleri gündeme getirmiştir. En önemli çözümlerden biri nanopartiküllerin ilaç taşıyıcı olarak kullanılmasıdır ve bu amaçla nanopartiküller, polimer nanopartiküller, lipozomlar ve misellerden, dendrimlerden, nano jellere ve nano emülasyonlara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Günümüzde nano taşıyıcılar ilaç ulaştırma noktasında ve hastalık tedavisinde önemli ve kilit bir rol oynamaktadır.
Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimin hava savunma komuta karargahını ve füze ve topçu üssünü hedef aldı. İran'ın haberine göre Lübnan Hizbullah hareketi pazar günü yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Gazze'deki Filistin halkına destek kapsamında ve düşmanın Beka bölgesindeki saldırılarına yanıt olarak bu hareketin mücahitleri Siyonist rejimin Kila kışlasındaki hava ve füze savunma komuta karargahını ve UOF bölgesindeki füze ve topçu üssünü onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldı. Lübnan Hizbullah güçleri ayrıca iki kez ve füze ve topçu saldırıları ile Siyonist rejimin işgal altındaki Golan'daki üslerine hedef aldı. Lübnan Hizbullah güçlerinin roket saldırısı ile eş zamanlı olarak işgal altındaki Golan'da sirenler çaldı. Bazı haber kaynakları da işgal altındaki Golan bölgesine en az 40 roket atıldığını da duyurdu. Siyonist rejimin medyası Güney Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Mergilota ve İsba El Celil'deki El Manara'ya doğru 3 roket atıldığına dikkat çekti. Dün gece de bazı medya kuruluşlarında işgal altındaki Golan'da Siyonist rejimin mevzilerine İHA saldırıları yapıldı, ardından sirenlerin de çaldığı bildirildi. Aynı zamanda Siyonist rejimin topçu birlikleri Güney Lübnan'daki Hola kasabasının dış müdahalelerini de bombaladı.
Yemen ordusu yaptığı açıklamada son 72 saat içinde 5 deniz operasyonu düzenlediğini, füze ve İHA saldırılarıyla bir İngiliz gemisi, 2 İsrail gemisi ve çok sayıda Amerikan frikateyninin hedef aldığını duyurdu. Yemen ordusu yaptığı açıklamada İngiliz gemisi Hope Island'i çok sayıda füzeyle hedef aldığını ve bu füzelerin hedeflerini başarıyla vurduğunu duyurdu. Yemen ordusu ayrıca işgal altındaki Filistin'deki limanlara giden 2 İsrail gemisini daha hedef aldığını ilan etti. Yemen ordusunun açıklamasına göre ilki Hint Okyanusu çevresinde olmak üzere MSC Grace F gemisi, İkincisi MSC Gna adlı 2 İsrail gemisi bir dizi balistik ve seyir füzesiyle hedef alınarak başarıyla vuruldu. Yemen ordusu ayrıca yaptığı açıklamada 2 operasyon sırasında Kızıldeniz'deki bazı Amerikan frikateynlerini birkaç drone ile hedef aldığını da açıkladı. Yemen ordusu saldırganlık ve Gazze şeridine yönelik ablukasyonu erene kadar İsrail rejiminin Kızıldeniz, Umman Denizi ve Pasifik Okyanusu'ndaki gemi sevkiyatını engellemeye devam edeceğiz ifadelerini yeniledi. Bu bağlamda konuşan Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Baş Müzakerecisi Muhammed Abdüsselam, bu ülke ordusunun İsrail'e doğru giden gemiler ve İsrail'e ait gemileri Gazze'ye ve sakinlerine yönelik saldırılar durdurulana kadar devam edeceğini vurguladı.
İşgal güçlerinin Gazze şeridine yönelik açtığı soykırım savaşı 183. gününe girerken Filistin Enformasyon Merkezi muhabirleri de işgal ordusunun bugün çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediğini ve top atışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı işgal ordusunun son 24 saatte 4 katliam gerçekleştirdiğini, 46 kişiyi şehit ettiğini ve 65 kişiyi de yaraladığını açıkladı. Bakanlık caddelerde ve enkaz altında cesetlerin bulunduğunu, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden kurbanlara ulaşamadığını söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı ise, işgal ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 33.137 kişinin şehit düştüğünü ve yaralı sayısının da 75.815'e ulaştığını ifade etti. İşgal ordusu Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin doğusunda bir siteye hava saldırısı düzenledi. Siyonist ırkçı rejim ordusu ayrıca Gazze şeridinin orta kesimine yönelik top atışı yaparak bazı evleri de yıktı. Topçu birlikleri Han Yunus'un batısıyla Gazze kentinin doğusunda ve batısına ateş açan işgal ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beit Hanun beldesine ve Ez-Zeytun mahallesinin doğusundaki Es-Sikke caddesine yeniden top atışı yaptığı kaydedildi. Bebek katili rejim ordusuna ait olan araçlardan Han Yunus'un güneybatı mahallelerine doğru yoğun bir şekilde ateş açıldığı belirtildi. Bu arada İslam ve Direniş Hareketi Hamas, hareket liderlerinden oluşan bir heyetin yarın ateşkes görüşmelerine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini açıkladı.
Siyonist rejimin savaş uçakları ve botlarının Gazze'nin merkezi Ez-Zehra kasabası ve En-Nusayrat kampının kuzeyine düzenlediği saldırılar sonucu 4 Filistinli şehit olurken bir kişi de yaralandı. Siyonist işgal güçleri Gazze şeridinin güneyindeki El-Mavasi bölgesindeki Filistinli mültecilerin kamplarında hedef aldı. Bazı haber kaynakları Han Yunus'ta bazı şehitlerin naaşlarının birkaç gündür hala yerde olduğunu, Siyonist işgal güçlerinin kurtarma ekiplerinin kendilerine ulaşmasına izin vermediğini bildirdi. Filistin İstatistik Merkezi yaptığı açıklamada Gazze şeridindeki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana şehit olan 33 bin kişinin yaklaşık 14.350'sinin çocuk olduğunu, bu rakamın da toplam şehit sayısının %44'üne denk geldiğini duyurdu. Açıklamaya göre Gazze şeridinde 43 binden fazla Filistinli çocuk her iki ebeveynini veya ebeveynlerinden birini kaybetmiştir. Söz konusu istatistiklere göre Gazze'ye karşı savaş nedeniyle şehitlerin %70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Filistin İstatistik Örgütü Gazze Savaşı'nda kayıp kişilerin sayısını 7 bin olarak açıkladı. Bir diğer habere göre ise Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği suçlara tepki olarak Ürdün Nehri'nin batı şeriatında bulunan Kalkilya vilayetinin doğusundaki Yukarı Şumron bölgesinde Siyonist yerleşimcileri taşıyan bir otobüse Filistinli mücahitler tarafından ateş açıldı. Operasyon sonucunda en az iki Siyonist yaralandı. Filistin direniş grupları Siyonistlerin Filistin halkına karşı işlediği suçlar devam ettiği sürece Filistin halkının Siyonist karşıtı operasyonlarında devam edeceğini vurguladı.
Ve soykırımcı İsrail rejiminin ordu radyosu bu rejimin askerlerinden Gazze şeridinin güneyinden çekildiğini duyurdu. Soykırımcı İsrail rejiminin Ordu radyosu bugün bu rejimin askerleri Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus bölgesini terk ettiğini bildirdi. İsrail Ordu Radyosu'nun duyurusuna göre bu rejimin ordusunun 98. tümeni Operasyonların sona ermesinin ardından Han Yunus bölgesinden çekildi. İsrail ordusu radyosu da Filistinlilerin Gazze şeridinin güneyinden Gazze şeridinin kuzeyine dönüşünü önlemek amacıyla Nahal Tugay'ı ve İsrail ordusu 162. tümenlerin bu bölgede kaldığını duyurdu. İşgalci Siyonist rejiminde ordu radyosu ise Han Yunus bölgesinden Gazze şeridinden Siyonist yerleşim birimlerine doğru 6 roket atıldığını bildirdi. Soykırımcı rejimin Filistinlere karşı soykırım savaşı özellikle Gazze şeridine devam ederken Siyonist May Arif gazetesinin Nisan 2014'teki anketine göre Siyonistlerin çoğu yani %62'sinde bu savaşın sonuçlarından memnun değil. Siyonist gazete Haaretz ise haberinde İsrail rejiminin Gazze şeridindeki savaşın üzerinden 6 ay geçti. 6 aydan fazla zaman geçtiğini ve Siyonist rejimin de durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini yazdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ceyş-i Zulm'ün terör eyleminin kınanması ihtiyacıyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi bu örgütün Güvenlik Konseyi'nden İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletindeki son terör eylemini kınamasını istedi. Siyonist rejimin Suriye'nin başkenti Şam'da İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik makamlarına düzenlediği ve 7 İranlı askeri danışmanın şehit olmasına yol açan menfur terör saldırısından yalnızca 2 gün sonra Siyonist rejimi de dahil olmak üzere yabancılar tarafından desteklenen sözde Ceyş-ül Adl isimli terör örgütü 3 Nisan 2024 Çarşamba günü geç saatlerinde Sistan ve Beluçistan eyaletinin Çabahar ve Rask şehirlerinde bir dizi koordineli terör saldırısı gerçekleştirdi. Eş zamanlı eylemlerde teröristler İslam Devrim Muhafızları'nın Rask ve Çabahar'daki karargahını ele geçirmeye çalıştı ancak İran'ın güvenlik savunucularının direnişi nedeniyle başarısız oldular. Bu çatışmada 18 terörist ve silahlı suçlu öldürüldü. Saldırıda 10 İran güvenlik gücü şehit olurken 44 sivil de yaralandı. Anlaşılan Ceyş-i Zulüm terör örgütünün son sıralardaki hedeflerinden biri, Siyonist rejim adına İran üzerindeki baskıyı arttırarak Tahran'ı Siyonistlerin son suçlarına yanıt vermekten caydırmaya çalışmaktı. Son terör saldırısı da yeni bir gerilim dalgasının ortasında gerçekleşti. Siyonist rejim savaş uçakları 13 Nisan Pazartesi günü İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk binasına saldırarak aralarında 2 üst düzey komutanın da bulunduğu 7 İranlı askeri danışmanı şehit etti. Bu suçun ardından İran bu saldırıya kesin bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı. Tahran'ın vereceği yanıtın türüne ilişkin tahminlerin gündeme getirildiği sırada Çabahar ve Rask'ta terör saldırıları meydana geldi. Dolayısıyla Sistan ve Beluçistan'daki terör saldırılarının hedeflerinden biri Tahran'ı Siyonist rejimin Şam'da işlediği suça yanıt vermekten caydırma yönelik baskıyı yoğunlaştırmak olduğu şüphesi güçleniyor.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said Yerevan'ı Cuma günü yerel saatiyle Güvenlik Konseyi'ne ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı bir mektupta bu yazışmanın yakın zamanda İran İslam Cumhuriyeti topraklarında gerçekleşen menfur ve korkakça terör saldırısının ardından yapıldığını, bu korkunç saldırının İsrail rejiminin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin başkentinde İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik mekanlarına düzenlediği alçak terör saldırılarından da sadece 2 gün sonra meydana geldiğini duyurdu. Mektupta şöyle deniliyor. İran İslam Cumhuriyeti bazı yabancı nükleer mektupta şöyle deniliyor. Affedersiniz, ülkeler tarafından desteklenen terör örgütü Ceyş-ül Adren masum İranlı sivillere ve işçilere karşı şiddet ve terör eylemlerinden uzun geçmişe göz önüne alındığında Güvenlik Konseyi'nden de bu iğrenç terör eylemlerini şiddetle kınamasını talep etmekte ve Güvenlik Konseyi'nin 16 Aralık 2023 tarihli basın açıklamasında kararlı birlik ve tutumunu gösterdiği gibi terörizmin her türlü biçimi ve tezahürüyle mücadele etme taahhütleri doğrultusunda uygun tedbirlere alacaktır. İslam devriminden sonra yıllarca edinilen tecrübelerde düşmanlar ve onların terörist ajanlarının bu devrimin ideal ve hedeflerinin gerçekleşmesini engellemek ayrıca birlik ve istikrarı bozmak için her zaman İran'da terör ve şiddet dahil çeşitli yöntemlerle başvurduklarını da gösteriyor. Aslında İran İslam Cumhuriyeti dünya ülkeleri arasında terörün en büyük mağdurlarından biridir. Zira bugüne dek 17 binden fazla İranlı vatandaş ve yetkilisi terör saldırılarında şehit olmuştur. Bu İran halkına ve yetkililerine karşı gerçekleşen tüm terör eylemlerine rağmen uluslararası toplumun bu olayların tekrarlanmasını önlemek için her türlü bir etkili ve pratik önlem almamış olmasını ve teröristlere destekleyen rejimlerde her daim bu girişimlerdeki rollerine inkar ettikleri gösteriyor. Bölgedeki terör örgütleriyle mücadelenin öncülerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki çabalarını da sürdürmekte kararlılığı açıktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz uluslararası toplumun neden Gazze'deki Siyonist rejimin soykırımını durduramasıyla ilgilidir. Uluslararası toplumun Gazze şeridindeki Siyonist rejimin soykırım makinesini durduramaması geniş çapta eleştirilmektedir. Siyonist rejim İsrail Gazze'ye yönelik soykırımı 7. ayına girdi. Bu suçta bugüne kadar 33 binden fazla Filistinli şehit oldu, 75 binden fazla kişi de yaralandı. Irak halkının çoğunluğunun büyük taklit merci Ayetullah Ali Sistani, Siyonist rejimin Gazze şeridi halkına yönelik sürekli işlediği suçları ve saldırılarının dünyanın durdurulamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. El-Ezher Şeyhi Ahmet El-Tayyip de Siyonist işgalin Filistin halkına karşı işlediği suçlara uluslararası toplumun kayıtsız kalmasını eleştirerek, Gazze'de tanık olduklarımızın çağdaş dünyamızın akıllı liderliğini kaybettiğini kanıtlamıştır. Bu dünyayı tarihin daha önce görmediği bir uçuruma sürüklüyor ifadesini kullandı. El-Ezher Şeyhi, işgalcilerin Gazze yönelik saldırganlığını durdurmak için alınan tüm kararların boşuna olduğunu ve bu konuda küresel kararların hiçbirinin uygulanmadığını ima ederek, uluslararası kurumların kararlarının bir zalim ve zorba tarafın bariz müdahaleleriyle felç olduğunu vurguladı. Burada önemli soru, uluslararası toplumun neden Siyonist soykırım makinesini durdurmada başarısız olmasıdır? Bu konuda verilecek en önemli cevap, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkını araç olarak kullanmasıdır, anlaşılan. Son 6 ayda Siyonist rejimin yanında yer alan Amerika, askeri ve ekonomik yardımların yanı sıra Siyonistlerin suçlarını kanıtlayan her türlü kararın alınmasını da siyasi olarak engelledi. Amerika'nın veto hakkını araç olarak kullanması, bu hakkın dünya sisteminde adaletin gerçekleşmesini engelleyen siyasi bir araç haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.
Bir diğer önemli faktör ise Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasının güvence altına alınması sorunu ile karşı karşıya olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekimser kalması ile Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım gönderilmesi yönünde bu karar almayı başardı. Ancak Netanyahu'nun kabinesi ise bu kararı görmezden geleceğini ve uygulamayacağını da resmen duyurdu. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının başta Amerika olmak üzere batılı güçler istemedikçe uygulama garantisinin olmayacağı söylenebilir. Uluslararası toplumun Gazze'deki Siyonist rejimin de soykırımını durduramamasındaki bir diğer önemli etken ise İslam ülkelerinin davranış ve tabir biçimleriyle ilgilidir. Gazze'de yaşanan soykırıma rağmen ne yazık ki İslam ülkeleri Siyonist rejime karşı çıkma ve Filistin'i savunma konusunda aynı davranış ve uzlaşıyı da benimsiyordu. Bazı önemli İslam ülkeleri sessiz kalırken bazıları ise Siyonist rejimin büyükelçisini çağırmak bile istemedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakim nahnu la natawakka an tabanna batir. Iranci tarjistina i vushim ochen yet.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşu Washington'un Siyonist rejime yaptığı yardımın miktarına ilişkin bir rapor yayınladı. Amerika'yı İsrail'in ana destekçisi olarak değerlendirdi değerli dinleyicilerimiz. Söz konusu bu düşünce kuruluşunun raporunda yer alan Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın verileri İsrail'in kuruluşundan bu yana 2023'e kadar Amerika dış yardımının en büyük aşamalı alıcısı olduğunu ve İsrail'e yapılan toplam askeri ve ekonomik yardımın miktarı yaklaşık 300 milyar dolar olduğunu gösterdi. Öte yandan yani desteklerin arka planında da yine İsrail'e çeşitli lojistik desteklerin sağlanması duyulmaktadır gündemde. Bilindiği üzere Gazze'ye yapılan saldırılar yoğun, şiddetli bir şekilde devam ediyor ve şimdi bugün sohbetimizde hem bölge ülkelerinin bu konuyla ilgili politikalarını hem de son bu cinayetleri konuşmak istiyoruz. Amerika destekli bu saldırıların nereye kadar süreceği konusu hakkında uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Bey hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bildiğiniz gibi Gazze'deki bu cinayet ve soykırım devam ediyor. İsrail'in orada sürdürdüğü bu saldırılar 33 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu üstelik bu katliamlar ve soykırım yaşanırken uluslararası kurum ve kuruluşların da yardım ekiplerine yine de saldırılar yapılmaktadır. Orada insani yardımı Gazze'lilere götürmek amacıyla yapılan kimi görevler engelleniyor İsrail rejimi ordusu tarafından. Şimdi kısaca da başlıkta Amerika'nın desteklerinden, mali desteklerinden bahsettim. Siz bunları nasıl bir tabloda bizim için değerlendirirsiniz? Amerika kendisi bile bile bu yardımlarını İsrail'e sürdürüyor ve soykırıma katkıda bulunuyor desem ne kadar katılırsınız efendim?
Doğrusu İsrail bu savaşa girerken yani kendi başına güvenerek bu savaşı sürdüreceğine inanmıyordu. Bu nedenle savaşa girmeden önce kendisi dış destekliği olan ülkelerle birebir görüştükten sonra bu savaşı başlattı. Yani biz biliyoruz ki İsrail tek başına olsaydı bugüne kadar bu kadar uzun süre böylesi bir saldırgan politikayı devam ettirmeyecekti. Yani en büyük destekçisi bugün fiili olarak da evet önde cephede gözüken İsrail ise ama onu yaşatan, onu ayakta tutan ve ona en büyük gücü veren dış güçlerdir. Yani bu dış güçler desteği de bu savaş devam etmektedir. Bu dış güçlerin desteği kesildiği anda da İsrail'in yenilgisi olasıdır. Bu bahsettiğimiz konu yani bugün Amerika'nın düşünce kuruluşunun son yayınlanmış olduğu verilerine göre baktığımızda bir nevi Amerika'nın bu savaşı sanki birebir yürütücüsü ve cephede savaşır gibi bir katkı sunmuştur. Yani bugün bu savaşın bu kadar büyük bir külfeti, büyük bir rakamla desteklenmesi, yani savaşın boyutunun İsrail kendi başına tek başına bu savaşı sürdürmeyeceği ortadadır. Bununla beraber sadece Amerika devletlerin değil birçok emperyalist ülkelerin İsrail'in perde arkasında birebir bu savaşı yürütücüsü olarak görebiliriz. Bölge ülkelerine gelince bu savaşa karşı herhangi bir net tavır göstermedikleri için de bugün İsrail'e destek veren ülkeler ve İsrail bu pervasızlığını devam etmektedir. Eğer ki ciddi bir karşı duruş ve tepki olmuş olsaydı bu kadar pervasızca bu savaşı bugüne kadar devam ettirmezdi. En büyük güç de bu İsrail'in bu soykırım savaşına karşı herhangi bir tavrın göstermemesidir. Bu gibi koşullarda da İsrail uzun süredir bu saldırgan politikasını devam etmektedir. Bunu devam ederken bütün insani ve gayri insani bütün şeyleri de devreye sokuyor. Bugün hiçbir zaman savaş kurallarına uyarak bir savaşı bugüne kadar sürdürmedi ve bu savaşı sürdürürken insanlara karşı soykırımın bir nevi Nazi politikasının bir versiyonu olarak görebiliriz ve bu bütün materyalleri bu konuda kullanır ve bu savaşı bu şekilde devam etmektedir. Bu da bir insanlık dramı olarak ortada görmektedir.
Tahran Radyosu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bu konuyla ilgili açıklamaları gündemde geçtiğimiz hafta çok konuşuldu. İşgalci rejim İsrail'e karşı uluslararası baskının artmasını isterdi Sayın Erdoğan. Üstelik bu İslam dünyasında nasıl lanse edildiği meselesinden hareketle Türkiye'nin İsrail ilgili pratikte aldığı tavırlar da eleştirildi Sayın Bedri Bey. Bu açıklamaları siz nasıl buluyorsunuz? Acaba bir çifte standartlık bir tutum var mı Türkiye'nin bu politikalarında İsrail ile ilgili?
Elbette Türkiye'nin yetkilileri bu tür açıklamaları yaparken kendi iç kamuoyunu binleri gelişen tepkileri bastırma ve bu şekilde İsrail'e karşı halk tabanından gelişen tepkileri önüne geçme gibi bir politika izlemektedir. Kendisi perde önünde İsrail'e karşı bir tavır gösterir gibi ama esas olan bugün Türkiye'nin birçok konuda İsrail'le olan ilişkileri hala devam etmektedir ve bu konuda gerek ticari ve gerek diğer ilişkiler hiçbir eksik olmadan artırarak devam etmektedir ve bugün birçok kuruluşun Gazze'ye gidip bu yerinde yapılan incelemelerde de Filistin halkını ve Gazze halkının bu tür şeylere artık inanmadığını ve Türkiye'nin tavrının bu gibi söylemlerde de bir değeri olmadığı bugün Filistin halkı tarafında da görülmektedir. Ve bu iki çifte standartlı bir hareketin hiçbir zaman kabul görmüyor. İsrail'le olan ilişkilerin bir pratiğe geçmesi için pratik adımların atılması gerekiyor ve bu da bugüne kadar hiçbir zaman Türkiye'de bu yönlü bir hareketin görmediği ortadadır ve Türkiye'den İsrail'e yönelik bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü şeyini bugün en büyük Türkiye'den karşılıyor ve bunu herkesçe bilinen bir durum. Bunun yanında gelişen tedbirlere, eleştirilere karşı zaman zaman Türkiye'deki yetkililer bu yönlü açıklamalar yapıp bir nevi kendi tabanını yatıştırmaya yönelik bir tavır olarak görebiliriz.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdi Fırat ile konuştuk. Gazze krizi ve devam eden soykırım meselesiyle ilgili orada İsrail'in sürdürdüğü cinayetler konusu etrafında Rıvan konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhur-i İslami Gazetesi, İngiltere, Belçika ve Avustralya Dışişleri Bakanlarından naklen Siyonist rejimin yardım ekiplerine saldırısı nedeniyle cezalandırılması gerekti. Ülke çapında Kudüs günü etkinliklerinin görkemli şekilde gerçekleştiğini, Aksa Camisi'nde Kudüs gününde 120 bin Müslümanın namaz kıldığını, Türkiye'de 8 Mossad ajanının yakalandığına değiniyor. Ebrar gazetesi İran Genelkurmay Başkanı'ndan nakden Siyonist rejimin tamamen yok olmasına az kaldığını söylediğini aktardığı haberinde şöyle deniliyor.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Amerika ve diğer emperyalist ülkeler İsrail'in hayatının sona erdiğini ve bu rejimin tamamen yok olmasına çok az kaldığını bilmelidir dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Siyonist rejimin İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yaptığı hava saldırısında şehit olan İranlı komutan General Zahidi için İsfahan'da düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada İran halkının Dünya Kudüs gününde eşsiz bir performans sergilediğini belirterek Amerika ve diğer emperyalist ülkeler İsrail'in hayatının sona erdiğini ve bu rejimin tamamen yok olmasına çok az kaldığını bilmelidir dedi. Siyonistlerin Müslümanların ilk kıblesini gasp ettiğini belirten Tümgeneral Bakri, İslam devrimi olmasaydı küresel emperyalizmin İslam dünyasını değiştirmeye yönelik komplo ve planı İsrail'in varlığıyla şekillenecekti. Ancak İsrail'in gerileme dönemi İslam devrimi ile başladı ifadesini kullandı. İsrail'in 6 ay boyunca Gazze'yi bombalamasının ardından hiçbir hedefine ulaşamadığını ifade eden Tümgeneral Bakri bu rejimin yenilgisinin kesin olduğunu vurguladı. Tümgeneral Bakri, Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırı İsrail'in intiharıydı. General Zahidi'nin şehadeti İsrail'in yok edilme sürecini hızlandıracaktır. Şam saldırısının asıl sorumlusu Amerika'dır ve bu saldırıdan dolayı hesap vermesi gerekiyor ifadelerinde bulundu.
Tahran Radyosu.
Ceyhan gazetesi Hizbullah Genel Sekreterinden nakden İran ile dostluğun bir onur olduğunu, zira İran'a mazlumlar ve dostlarına asla sırt çevirmediğini, Cumhurbaşkanı'nın komşularla ilişkilerde önceliğin Müslüman ve aynı yönde olan ülkeler olduğunu belirttiğini, Komutan Selami'nin Kudüs günün konuşmasında Siyonist rejimin kendi şirketlerine esir düştüğünü söylediğini duyuruyor. İttihat gazetesinin Danimarka'nın Siyonist rejimi askeri ihracatı kısıtlamada yeni adım attığını belirti haberinde şunları okuyoruz.
Danimarka, Gazze'deki sivil halk üzerindeki etkileri nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta daha sıkı bir yaklaşım benimseyeceğini duyurdu. Danimarka, Gazze'de devam eden saldırıların siviller üzerindeki yıkıcı sonuçları nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta çok kısıtlayıcı bir yaklaşım uygulayacağını açıkladı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Gazze Savaşı'na atıfta bulunarak, 5 Mart 2024 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı olarak İsrail'e askeri ihracat konusundaki yaklaşımımızı daha da sıkılaştırmış bulunuyoruz, dedi. Bu kararın İsrail'in olası savaş suçlarına ve soykırım girişimlerine destek olmakla suçlanan Danimarka'ya yönelik bir dava sonrasında alındığı ifade edildi. Danimarka'da sivil toplum kuruluşları ülkenin silah ve askeri teçhizatının Gazze'deki sivillere karşı kullanıldığı gerekçesiyle İsrail'e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açmıştı.
Ebrar gazetesi Kudüs günü bildirisinin Kudüs yorumunda şehit olanlara yapılan terör saldırısına sert karşılık olduğunu, Rusya ve Çin'in Batı Asya siyasetinde ortak duruşa vurgularını ve Tuhakkan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bir korkuluğa çevirdiğini belirtiyor. Şerven gazetesi ise Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri Ziyade Nahale'den nakden günümüzde direniş ekserinin tüm cephelerinin birleştiğini belirtti haberinde şunlara yer veriyor.
Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri Ziyade Nahale, Dünya Kudüs Günü yürüyüşünde yaptığı konuşmada bugün direniş ekserinin tüm cephelerinin Siyonist düşmana karşı birleştiğini ifade etti. Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri, Filistin halkının istikrarı ve direnişiyle birlikte bu cephelerde biz galip geleceğiz diye konuştu. Ziyad el-Nehale, direniş ekseni artık güçlüdür ve Güney Lübnan'da, Yemen'de ve Irak'ta gerçekleşen operasyonlar bu eksenin İsrail'e karşı mücadeledeki birliğini, gücünü ve hazırlığını doğruluyor açıklamasında bulundu. Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri daha önce Dünya Kudüs Günü'nü milletin birliğini, savaşçılarını ve hedeflerini güçlendirmeye yönelik bir istasyon haline getirmeleri gerektiği açıklamasında bulunmuştu. Ziyad el-Nehale konuşmasının sonunda şöyle dedi. Gazze, kahraman halkı ve savaşçılarıyla birlikte kalacak. Milletimizin Kudüs mücadelesinde bir dönüm noktası olarak kalacak. Allah'ın yardımıyla ayakta duracak ve kazanacaktır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarının cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarının canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Oslo anlaşmaları gerçek bir barış süreci miydi? İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcastlerimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İsrail'in Oslo anlaşması hakkındaki yalanlarını ele alacağız. Müzik 3 Eylül 1993 yılında Siyonist rejim ve Filistin Kurtuluş Örgütü Amerikan Başkanı'nın huzurunda Beyaz Saray bahçesinde Oslo adında bir anlaşma imzaladı. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasir Arafat, İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin ve İsrail Dışişleri Bakanı daha sonra anlaşma nedeniyle Nobel Barış Ödülünü aldı. O tarihe kadar ırkçı rejim Filistin'in gelecekteki kaderi konusunda ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile doğrudan müzakereleri reddediyordu. İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü ile doğrudan müzakere etmek yerine Ürdün'le müzakere etmeyi tercih ediyordu. Fakat 1980 yılı ortasında pozisyonunu değiştirdi. Bu değişimin nedeni ise bu sahte barışta gördüğü menfaatlerdi. İki taraf nihayet 1993 yılında halka açık olarak bir araya geldi. Amerikalıların gelişi aynı zamanda Oslo Anlaşması'nın da sonuçlanmasına yol açtı. Oslo Anlaşmaları Eylül 1993'te Beyaz Saray'da tüm bu dram ve sahnelemeyle imzalandı. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın sona erdiği ilan edilen bir anlaşma. Fakat Oslo sürecine ilişkin iki temelsiz ve yanlış efsane mevcuttur. Birincisi, Oslo gerçek bir barış süreciydi. İkincisi ise Yasser Arafat, İsrail'e karşı bir terör operasyonu olarak ikinci intifadayı kışkırtarak bu süreci kasıtlı olarak başarısızlığa uğrattı. İlk efsane bir çözüm umudu yarattı. Ama başarısız olunca suç kimi işaret eden bir oyuna dönüştü. İsrailli aşırılık yanlıları suçlamayı Filistinli liderlere doğrulttu. Filistinlerin başka bir versiyonu ise Yasir Arafat'ı suçladı. Başka bir grup ise Filistin Kurtuluş Örgütü liderinin 2004'teki ölümünden sonra ortaya çıkan çıkmazdan Benjamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Tüm bu senaryolar Oslo barış sürecinin asla gerçek olmadığını ortaya koyuyor. Daha da önemlisi Oslo Anlaşması'nın uygulanması için imkansız olan bazı koşullar mevcuttu. Yasir Arafat'ın imzaladıktan sonra Oslo taahhütlerini yerine getirmediği iddiasının araştırılmasına da gerek yok. Zira kendisi imkansız taahhütlerini yerine getiremezdi. Örneğin Filistinli yetkililerden işgal altındaki topraklarda herhangi bir direniş faaliyeti yürütmemeleri istendi. Aslında Arafat'ın anlaşmaları tartışmasız kabul etmesi bekleniyordu. İsraillilerin de istediği şey ve gerçekten de mevcut olan durum. İsraillerin önerisine göre Filistin devletinin geleceği bağımsız bir ekonomiye ve dış politikaya sahip olmamasıdır. Yalnızca iç konularda kendi kendini yönetiyordu.
Thank you.
anlaşmasının başarısızlığını anlayabilmek için daha çok inceleme yapılması gerekmektedir. Aslında bu anlaşmada iki prensip yanıtsız kaldı. Birincisi, barışın özel temeli olarak coğrafi veya bölgesel bölünmenin önceliğiydi. İkincisi ise Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının reddedilmesi ve müzakere masasından kaldırılmasıydı. Yahudiler Filistin topraklarının %80'inden fazlasını kapsayan bir alanda İsrail rejiminin kurulmasını önerdiler. Komite ayrıca orijinal öneriyi kabul ederek rakamı düşürdü. Müzakerecilerin her birinin bahsettiği toprak ve barış söylemi. Amerikalıların İsrail'in bu alanda başarılı olması için gösterdiği çabalar sonuçsuz kalmadı. Filistin liderleri asla bölünmeyi istemediler. İşgal planı her zaman Siyonistlerin ve İsraillerin planı olmuştur. Ayrıca İsraillerin gücü arttıkça toprak taleplerinde de artış yaşanıyordu. Filistinli partiler Oslo koşullarını yalnızca daha az kötü ve gündeminin bir parçası olarak kabul ettiler. Fakat burada şunu da belirtmekte fayda olacak. Şöyle ki, hiçbir yerli ulus güçlü bir baskı olmaksızın ana vatanını bir başka nüfusla paylaşmak istemez. Oslo sürecinin barışa ulaşmak için adil bir süreç olmadığını, mağlup ve sömürgeleştirilmiş bir ulusa zorla dayatılan bir uzlaşma olduğunu kabullenmek gerekir. Öte yandan Oslo'da iki hükümet kurma çözümüne ilişkin bazı tartışmalar yaşandı. Aynı bölünme tartışması gibi. Fakat farklı kelimelerle. Filistin devleti kurma vaadi dünya ve bazı yerel halklar için ikna ediciydi. Fakat bunun aslında boş olduğu kısa süre içinde anlaşılmış oldu. Nihayet 2000 yazında bazı Filistinli aktivistler, akademisyenler, politikacılar destekledikleri sürecin İsrail ordusunun işgal altındaki topraklardan gerçek anlamda geri çekilmesini içermediğini ve gerçek bir devlet kurma vaadinde bulunmadığını fark ettiler. Evet, gizem çözülmüş oldu. Bununla birlikte 2000 yılının sonbaharında Filistinlerin çaresizlik duygusu ve ikinci intifadası da yaşandı. Oslo barış süreci bölünme ilkelerine bağlı kaldığı için başarısız olmadı. İlk anlaşmada İsrailler 5 yıllık ara dönemden sonra Filistinleri sıkıntıya sokan 3 konuyu müzakere etmek için söz vermişlerdi. Bu 3 mesele Kudüs'ün kaderi, mülteciler ve Yahudi yerleşimciler meselesinden oluşuyordu. Bu ara dönemde Filistinliler yükümlülüklerini yerine getirebileceklerini kanıtladılar. Fakat 5 yıl sonra Filistinliler konuyu tartışmaya hazır hale gelince ikinci aşama hiç başlamadı. Benjamin Netanyahu, Filistinlere yönelik kötü muamele nedeniyle ikinci aşamaya geçemeyeceğini iddia etti. Bu sözlerin hepsi yalandı. Siyonist rejim başbakanı Yitzhak Rabin'e düzenlenen suikastle Oslo süreci durdurulmuştu. Rabin'in İsrail'e bir aşırılık yanlısı tarafından öldürülmesinin ardından Netanyahu 1996 yılında kabinesini kurdu. Netanyahu'nun Oslo Anlaşması'na açıkça karşı çıkması bu süreci frenlemiş oldu. İşin komik tarafı ise müzakereler başarısızlıkla sonuçlandığında İsrailli politikacılar yerine Filistinli liderlerin Oslo'yu yok etmekle suçlanmasıydı. Filistinlerin geri dönüş hakkının müzakere gündeminden çıkarılması, Oslo Anlaşması'nın yanlış bir süreç olduğunu gösteren ikinci neden oldu. Mülteci meselesine dikkat edilmemesi yeni bir şey değildi. Mülteciler en başından beri sürekli baskı altında bulunmaktalardı. Oslo Anlaşması'nda mülteciler meselesi madde ve fıkralar arasında kaybolmuştu. Elbette bu anlaşmada Filistinli ortak Yasir Arafat'ın ihmalinin de rolünü belirtmek gerek. Nihayetinde herhangi bir değişiklik olmadı. Aslında ırkçı rejim Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını barış yolunda Filistinlerin kışkırtması ve fitnesi olarak tanımladı. Oslo anlaşmalarını korumaya yönelik son girişim olan 2000 Camp David toplantısında mülteciler konusuna daha iyi bir şekilde yaklaşılmadı. Nihai müzakereler temelde diğer konuların yanı sıra tüm Filistinlilerin geri dönüş hakkının tamamen reddedilmesini de içeren planı Filistinlilere kabul ettirmek için İsrail-Amerikan ortak çabası sayılırdı. Söz konusu planda Filistinlilerin yalnızca Filistin yönetiminin kontrolü altındaki bölgelere dönmesine müsaade ediliyordu. Elbette müzakereye katılan herkes bu alanların insanlarla dolu olduğunu ve daha fazla insanı çekebilecek kapasiteye sahip olmadığını biliyordu. İsrail'in işgal ettiği diğer bölgelerde ise mültecilerin dönüşü için başka bir alan vardı. Müzakerelerin bu kısmı sadece anlamsız bir jest sayılırdı. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse bu toplantı gerçek bir çözüm olmaksızın olası her türlü eleştiriyi bastırmak için yapıldı. Dolayısıyla 1990'lardaki barış süreci sahte ve asılsız bir barış süreciydi. Aslında Oslo süreci en iyi yorumla askeri bir transfere ve İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi üzerindeki kontrolünün bir nevi sıfırlanmasına dönüştü. Ayrıca birçok bölgede Filistinlerin hayatlarını eskisinden çok daha kötü bir duruma sokmuştu. ...1995 yılından sonra Oslo anlaşmalarının etkileri acı verici bir şekilde görülmeye başladı. Barışçıl olması gereken anlaşma Filistin toplumunu yok etti. 1996'da Netanyahu'nun gelişinden sonra Oslo anlaşmaları barış söylemi haline geldi. Sahadaki gerçeklikle kesinlikle hiçbir alakası olmayan sözler. Oslo süreci işgal altındaki toprakları bir felaket coğrafyasına dönüştürmüştü. Bu anlaşmadan sonra Filistinlerin yaşam kalitesi eskisinden çok daha kötü olmuştu. 1994 yılında İsrail, Yasir Arafat'ı Oslo anlaşmalarının sahada uygulanmasını kabul etmeye zorladı. Anlaşmaya göre Batı Şeria ünlü A, B ve C bölgelerine bölündü. C bölgesi doğrudan İsrail tarafından kontrol ediliyordu ve Batı Şeria'nın yarısını kapsıyordu. Bu bölgeler içinde ve birinden diğerine hareket neredeyse imkansız hale gelmişti. Hatta Batı Şeria Gazze şeridinden tamamen ayrılmış ve iletişimleri kesilmişti. Öte yandan Gazze şeridi Filistinler ve Yahudi yerleşimciler arasında bölünmüştü. İşin komik tarafı ise Yahudi yerleşimcilerin sıklıkla su kaynaklarını ele geçirmeleri ve etrafı dikenli tellerle çevrili kapılı yerleşimlerde yaşamalarıydı. Dolayısıyla sözde barışçıl Oslo Anlaşması'nın nihai sonucu Filistinlerin yaşam kalitesinin daha da kötüleşmesinden ibaretti. Anlaşma aynı zamanda Arafat'ı Filistinlerden gelecek taleplerden veya onların acılarını dindirmeye yönelik her türlü öneriden peşinen vazgeçmeye zorladı. Camp David'de olup bitenlere dair inandırıcı ve güvenilir bir rapor bulunmaktadır. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin hazırladığı İsraillerin Yasir Arafat'ın sabote edildiği iddiasını yalanlayan bir rapor. Söz konusu raporda Arafat'ın Oslo'dan sonraki yıllardaki temel sorununun işgal altındaki topraklardaki Filistinlerin yaşamlarının eskisinden çok daha kötü hale gelmesi olduğu belirtiliyor. İki Amerikalı yetkiliye göre Arafat oldukça mantıklı bir şekilde İsrail'in Filistinlerin barış sürecinin yararlılığına olan inancını yeniden tesis etmek için adımlar atması gerektiğini öne sürdü. Müzakere telaşının sadece İsrail'in talebi değil, aynı zamanda Amerika'nın aptalca baskısı olduğunu da belirtmek gerek. Kendi mirasını bırakmayı düşünen Bill Clinton'un başkanlık döneminin sonuydu. Yasir Arafat potansiyel müzakere alanları olarak iki önemli öneride bulundu. Öneriler olaylandığı takdirde Filistinlerin yaşam standartlarının gerçekliğini iyileştirebilir. İlk öneri yerleşimcilerin sömürgeciliğinin ve Oslo'dan sonra artan Batı Şeria'daki yoğun yerleşimlerin azaltılmasıydı. İkincisi ise İsrail'in Filistin halkına yönelik günlük zulmüne, tekrarlanan toplu cezalarına, yargısız gözaltılarına ve kontrol noktalarında tekrarlanan aşağılamalara son verilmesiydi. Tümü yerli nüfusun bulunduğu herhangi bir bölgede gerçekleştirildi. Amerikalı yetkilinin belirttiğine göre İsrailliler hiçbir konuda politikalarını değiştirmekten yana değillerdi. İsrailliler o kadar sert bir tutum benimsemişlerdi ki Arafat'ın başka seçeneği yoktu. Beklendiği gibi müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İsrailliler Yasir Arafat'ı savaş çığırtkanlığı yapmakla suçladı. Irakçı rejimin bir başka efsanesi de İkinci İntifada'nın Yasir Arafat'ın planladığı bir terör saldırısı olduğunu dünyaya anlatmakta ısrar etmeleridir. Fakat gerçekte İkinci İntifada, Oslo ihanetine karşı yapılan bir dizi halk protestosunun neticesiydi. Bu intifada 11. Başbakan'ın Eylül 2000'deki provokatif eylemleriyle ateşlendi. Arya Sharon, güvenlik güçlerinin ve gazetecilerin yoğun bir şekilde hazır bulunduğu bir ortamda Mescid-i Aksa'ya girerek çevrede dolaştı. Filistinlerin bu eylemden kaynaklanan ilk ve elbette mantıklı öfkesi barışçıl gösteriler şeklinde baş gösterdi. Fakat bu gösteriler İsrail'in acımasız şiddet ve baskılarıyla karşılık buldu. İsrailler bu sert ve acımasız baskı Filistinlerin de tepki göstermesine sebep olmuştu. Bu tepki kendisini bölgenin en güçlü askeri gücü olarak adlandıran rejimin önünde intihar eylemleri şeklinde baş göstermişti. Filistinler için bu çalışma son sığınaktı. İsrail muhabirleri meşru Filistin intifadasını şiddet içeren bir hareket olarak göstermek mecburiyetinde kaldılar. Bu mesele sonraları birçok İsrail gazeteci tarafından ortaya çıkarıldı. Bu kişilerden biri de bu rejimin ana ve en çok okunan gazetesi olan ve son haberler anlamına gelen Yedioth Ahronoth'un yazı işleri müdürü yardımcısı Daniel Doğru'du. İkinci intifadanın ilk günlerinde İsrail medyasının yanlış bilgi üretmesi ve yayması hakkında bir kitap yazmıştı. Diğer tanınmış iki İsrailli gazeteci Ofer Shaleh ve Ravi Vadurker, Bumerang adlı kitaplarında İsrail ordusu müşterekurmay başkanı ve savunma bakanlığının bazı stratejistleriyle görüşmüş ve İsrail ordusunun 2000 yazında Hizbullah'ın Lübnan'daki aşağılayıcı yenilgisinden sonra hayal kırıklığına uğradığı sonucuna varmışlardı. Bu yenilginin İsrail ordusunu zayıf göstereceği korkusu hakimdi. Sonuç olarak bir güç gösterisine ihtiyaç duyulmaktaydı. İşgal altındaki topraklarda güçlerini ve hakimiyetlerini bir kez daha kanıtlamaları, örneğin İsrail'in yenilmez ordusunun ihtiyaç duyduğu bir tür saf güç gösterisiydi. Bu nedenle İsrail ordusuna Filistinlerin barışçıl gösterilerine karşı tüm gücüyle tepki vermesi talimatı verildi. Şkacı rejim güçleri de aynısını yaptı. Ve Nisan 2002'de bir sahil beldesine düzenlenen terör saldırısıyla misilleme yaptı. İsrail, şehirleri ve insanlarla dolu Filistin'e mülteci kamplarını bombalamak için uçak kullandı. Evet, İsrail ordusu en ağır silahlarını masum ve savunmasız insanlara doğrultmuştu. Bu arada İsrailliler asılsız iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Onların iddiaları şuydu: Filistin tarafında konuşacak kimse yok. Bu Camp David müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İsrail ve Amerika'nın başlattığı suçlama oyunuydu. Bu temelsiz iddia İsrailli, Avrupalı ve Amerikalı düşünürler ve analistler arasında popüler bir analiz olarak yeniden gündeme geldi. İsrail'in Oslo Anlaşması'na ilişkin kendi yorumunu Filistin'e dayatmaya çalıştığı aşikardı. Kendi işgallerini sonsuza kadar sürdürmelerine yol açacak bir yorum. Fakat bu defa Filistin'i suçlayarak, hatta onunla anlaşarak. Filistinli liderlerin İsrailler tarafından hedef alınarak şehit edilmeleri ve suikast düzenlenmesi çatışmalarda yeni bir olgu değildi. İsrail bu politikaya 1972 yılında Gashan Kanafani suikastiyle başladı. Filistinli yazar ve şair Gashan aynı zamanda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderliğinin de bir üyesiydi. Mayıs 2001'de Başkan Bush bir senatörü Batı Asya'ya özel elçi olarak atadı. Bu senatör yaptığı araştırmada savaştan Filistin'i sorumlu tutacak bir dayanak bulamadı. Diğer yandan Ariel Sharon'u Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek huzursuzluğu kışkırtmakla ve buranın ve Kudüs'ün diğer İslami bölgelerini kutsallığına saygısızlık etmekle bile suçladı. Kısacası güçsüz Yasir Arafat bile İsrail'in 2000 yılındaki Oslo anlaşmalarını yorumlamasının Filistinlerin normal bir yaşamına dair her türlü umudun sonu anlamına geldiğinin farkına vardı. Bu anlaşma bile Filistinleri gelecekte daha fazla acı çekmeye mahkum etmek anlamına geliyordu. Yasir Arafat da Filistin'i özgürleştirmenin tek yolunun İsrail'e direnmek ve onunla savaşmak olduğunu anlamıştı. Değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı isimli podcast'in bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Oslo Anlaşması'ndan ve İsrail'in bu konudaki sahte yönlerinden bahsettik. Bu anlaşmanın Filistinleri İsrail'in taleplerini kabul etmeye zorlamak için gerçek bir barış sürecinden çok İsrail-Amerikan ortak çabası olduğunu belirttik. Filistinler için normal bir yaşam umudu. Bu anlaşma her şeyden önce Filistinlerin gelecekte daha fazla acıya mahkum edilmesi anlamına geliyordu. Ve daha sonra Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler bunu kanıtlamış oldu. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin bir başka bölümünde İsrail rejimine dair başka bir sahte efsaneyi sizlere anlatmaya çalışacağız. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19 395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.